Yine o minel futuveti, fütüvet ahlakındandır. Keremu sohbeti vel kıyamu bihusnil edebi fiha. Evet. Güzel sohbet etmek. Keremu sohbe. Kerem bir şeyin güzel olması. Hani keramet diyoruz ya. Aslında keramet de o demek. Yani olağanüstü hal falan diyoruz ya. Öyle değil aslında şey yani. Güzel olmak. Hani bir Allah dostundan güzel bir davranış ortaya çıkmaz mı ya? Çıkar yani. Bereket de çıkar. Her şey çıkar. O yüzden kerametul evliya hakkun demiş Ehl-i Sünnet alimleri. Yani evliyanın Allah dostunun elinden bereketli şeyler çıkar. Çünkü o mülk aleminde yaşarken melekuti alemle irtibat halinde oranın tabii güzelliklerini buraya taşıyor. Sen fark etmiyorsun ya bu normal değil diyorsun. Sana göre normal değil. Sen çünkü 7 kat hani bir ev gibi düşünün. Biz 7 kat nefs içinde yaşıyoruz. Sen 1. katta zemin katta oturursan 7. katın manzarasını göremezsin. 7. katı göremediğin için o katı görüp de bu alemde yaşayan insanların da halini anlayamazsın. Gayet normal. Şimdi diyorlar ki Kur'an sünnet var. Tamam Kur'an sünnet var kardeşim. Ama o Kur'an sünneti anlama noktasında herkesin kabiliyeti farklı. O öyle bir Arapça bilerek anlayacak bir şey değil ki. Öyle olsaydı bütün Araplar ciddi Müslüman olması lazımdı. Öyle yani sadece metin anlaşılarak değil. Onun bir senin de kıvamının, seviyenin o noktaya gelmesi lazım. Sen hangi noktaya geldiğinde Kur'an'ı okurken ince manalarını anlıyorsun? Evet. Güzel sohbet etmek ve sohbet edebini vel kıyamu kıyam hani kâme yekûmü kıyam ayakta durmak diyoruz ya hani şeyde bir şey yapmak demek bi husnil edep güzel bir adabına riayet ederek güzel bir şekilde yapmak. Bak şimdi maddelerini sayacak. Çok güzel maddeler var. Ben açıklamalarını oradan okuyalım. Çünkü zaten müellifimiz açıklamış. Evet, güzel sohbet ve sohbetin edebini güzelce yapmak. Peki bunlar neymiş? Kendinden üstün olana hürmet. Bak şimdi yani bu adabın yani güzel. Aslında güzel sohbet konuşmak değil sadece. Arkadaşlık demek yani. Eğer yanınızda büyükler varsa ne yapacaksınız? Kendinden üstün olana hürmetle, tazimle, işte saç sakalı artmış, çile çekmiş değil mi yani, olgunlaşmış, derdini çekmiş, bir sürü iş yapmış, yani topluma, ailesine bir sürü katkıda bulunmuş bir insan yani, büyük. Veya ilim okumuş, işte irfan okumuş, belli bir noktaya gelmiş. Yani biz o insanın aslında haline saygı duyuyoruz. İnsandır sonuç itibariyle. Şimdi ne yaptı bu küreselleşme? Herkes insandır. Bakın Avrupa'da kimse kimseye abi abla demez. Yok abi abla yok. Amca dayı yok. Yani şey yok. Sıralama yok. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyor. Yani şimdi böyle bir ortamda insanın yani gelişmesi mümkün mü? Kendine denk olana muvafakat ve ülfetle. Hani kendine denkse aynı şeydesiniz. O zaman ne yapacaksınız? Ona ülfetle. Arkadaş gibi yani. Ne diyelim yani el kol hareketi yaparsın, elini omzuna elini atarsın, şakalaşırsın. Yani bunlar hani büyüğüne de şaka yaparsın gerektiği zaman. Yani o da adabınca o da mümkün. Demek ki kendine denk olana muvafakat yani uyum sağlama. Yani şimdi kendi arkadaşına da hani bazen anlatırlar. Ya diyor bizim falancayla biz diyor işte üniversite beraber okumuştuk, lisede arkadaşımdı. Şimdi makama gelmiş, bir yere gelmiş hiç bize bakmıyor. Ya arkadaş senin mahalle arkadaşın. Hep senin mahalle arkadaşındır ya. Sen istediğin kadar bilmem cumhurbaşkanı ol, milletvekili ol. Fark etmez. Senin o çocukla arkadaşın var ya. Sen onunla aynı seviyedesin. O senin arkadaşın. Niye ona üstten bakıyorsun? Tamam olabilir. Sen bir yerlere gelmişsindir. Talihin iyi gitmiştir. Çalışmışsındır. O da hayatın içerisinde bir insan. Yani o senin arkadaşın. O gözle bakmak lazım. Kendinden aşağı olana, yani küçük olana şefkat ve merhametle. Bakın küçük senden. Yani onu bastırmak, bilmem şey yapmaya gerek yok. Ona da ne yapacaksın? Şefkat duyacaksın. İhtiyacını gidereceksin. Merhametle bakacaksın. Hatalarını örteceksin. Eğiteceksin. Yani bu gerekiyor. Küçüklere merhametle bakmaksak, her türlü hatalarında onlara ceza vermeye kalkarsak, yani yaşanmaz. Yani zaman zaman ceza da gerekir. Ama şefkatle, merhametle onlara davranmak. İşte öğrencilerimize, ne bileyim toplumda gördüğümüz bizden küçük, iş yerinde mesela yani sizden küçük yeni gelmiş. Mesela o insanın oraya adaptasyona yardımcı olacaksın. Hataları varsa ona yardımcı olacaksın. Bak şunları hemen hallediver. Yoksa bak burada sana yani şey yapmazlar, önüne çıkarlar, şunu yaparlar. Gel ben sana bu işi öğreteyim. Hani onun da hemen o işe adapte olmasını sağlarsın. Yani yoksa Allah korusun bırakır gider veya da işten atarlar. Yazık bir insan işinden olur. Ama ona yardımcı olursan, merhametle davranırsan, amiriysen merhametle. Ama o da tabii ki senin gösterdiğin merhamete karşı ne yapacak? Duyarlı olacak. Yani ha nasıl olsa bizim abla abi işi görüyor. Ben de hadi eyvallah deyip es geçmeyecek yani. Bakın bunların hepsi önemli ayarlardır. Onlara iyi bakmak lazım. Ana babaya tevazu ve itaatle. Mesela ana baba karşısında, şimdi çocukların durumu, herkes bu konuda muzdarip. Neden? Çünkü çocuklar bizim olmaktan çıktı. O dijital dünyanın, küreselleşmenin planlarının tuzağına düştüler. Oyunlarla, ekranlarla, yani eldeki o telefonla, internetle her şeyi açıklar. Yani gerçekten bu biz, onların da ne diyelim çözebileceği problem değil. Yani bu çocuklar aslında mağdur. Onlar da bu işin mağdurları. Yani biz onlardan bunu kurtaramıyoruz. Sonra sistem, yani belki de bir ülke, yani internet yoluyla her şeyin oraya konulmasına izin vermeyecek. O zaman diyorlar ki hürriyet olmaz. Arkadaş hürriyet diyorsun ama senin hürriyet dediğin şurada bir masuma zarar veriyor. Ne yapacağız şimdi? Bakın yani bir zararı olma ihtimali varsa o zaman o başkasının hürriyetine zarar verdiği için senin hürriyetin kalmıyor abi. Yani benim davranışım, yaptığım iş birilerine zarar veriyorsa değil mi? O zaman benim yani hürriyetle onu yapmam, yapmak istiyorsam gizli yapayım o zaman yani. Özel şeyini bulayım. Hani CD'sini bulayım, bilmem nesini bulayım. İlla oynayacaksam ama böyle her şeyin internete verilmesi. Önce bedava veriyorlar bir kısmını, sonra o yapıştırmalarını, şeylerini, sağını, solunu milyonlarca para sömürüyorlar çocuklardan, gençlerden. Yani önce bedava veriyorlar bir kısmını, sonra devam etmen için ne yapman lazım? Para ödemen lazım falan filan. Bakın küresel güçler bunu öyle planlamışlar ki yani tam nefsani düşünüyor bunlar, tam şeytani düşünüyor. Biz de onların karşısına meleki, rahmani olanı çıkarmadığımız sürece, insanları koruyacak bir sistem kurmadığımız sürece böyle gider bu iş. Ne zaman ki biz bu sisteme müdahale eder, hayır kardeşim bu çocukların eline hepsi verilmemeli. İşte anne babaya diyor sen şey yap diyor. Anne baba nasıl yapsın bunu yapabilir mi? Anne babasınız soruyorum size yapabiliyor musunuz? Siz yapsanız arkadaşına gidip orada hallediyor işi. Hatta bu sefer siz işte arkadaşlarımın var benim yok diye bu sefer sizinle çalışmaya giriyor. Yani bakın anne babayı da aileyi de çok ciddi şekilde zor duruma soktu bu sistem. O yüzden yani problemleri sadece ekonomik görmek doğru değil. Yani o da var ama bu tür şeylerin ciddi problem olduğunu ve çocuklar farkına varmadan agresifleşiyor. Anne babaya karşı itaati bırak. Yani agresif bir davranış içerisine giriyor. Yemeğe çağırıyorsun gelmiyor. Çünkü oyunu bitmemiş. Kahvaltıya geç geliyor. Okula geç kalıyor. Akşam geç yatıyor. Her şey problem olmaya başlıyor dikkat ederseniz. Yani bu sistemi nasıl tersine çevireceğiz? Yani onların başına sürekli polis olarak durmak da mesela anne baba olarak sizin de onlarla şeyiniz bozuluyor. İletişim bozuluyor. O yüzden ben bunun sistem olarak müdahale edilmesinin taraftarıyım. Yani bana öyle geliyor. Sistem olarak eğer bir devlet kendi vatandaşını, kendi çocuklarını bir şey etrafında, yani bunun hürriyeti falan olmaz. Bakın yani onun dışında uyuşturucu dışarıda rahat bir şekilde yasak olduğu halde kullanılıyor. Belli yerler başka isim adı altında, işte telefoncu adında, bilmem neyinde orada satıyor. Polis bunları görmüyor mu? Yani gerçekten değerli kardeşlerim, sanki, yanlışsam düzeltin lütfen, sanki insan tabiatına, yani ters olan, yanlış olan işler serbest bırakılmış. Ve bu konuda hürriyet var deniyor. Asıl hürriyet insanın yanlışla arasına koyacağı mesafedir. Yani kendine mesafe koyabilmek, nefsin arzu ve isteklerine ters davranabilmektir asıl hürriyet. Yani kendini tutabilmek, kontrol edebilmek. İşte eğitim sistemi bunu öğretmesi lazım. Şimdi okullarda bile gidiyorsun, yani bazen gittiğimde gürültü, bir sürü gürültü diyorum, arkadaş bu gürültü nereden çıktı böyle? Çocuklar sınıfta hocayı dinlemiyor. Yani evde anne baba dinlenilmezse, Okulda öğretmen dinlenilmezse bu çocuklar otoriteyi nerede öğrenecekler? Bence eğitim müfredatı yapmayı bıraksınlar. Önce şu okullarda, ilkokulda özellikle ahlak, karakter eğitimi, adab eğitimini yapsınlar. Sonra matematik öğrensin çocuk. Sonra fizik, kimya öğrensin. Çünkü adabı, ahlakı, karakteri öğrenmeden, öğrenmekten sonra istediği kadar bilgi bilse ne yarar ki? Allah korusun, öğrendiği o bilgi ile ülkeyi bile satar. Dolayısıyla yani adab ve işte ondan bahsediyoruz. Karakter eğitiminin bence eğitimi merkezine oturtmaları lazım. Bilgi her zaman öğrenir. Bir insan yeter ki bir şeyin lüzumlu olduğuna inansın. Zaten şunu da söyleyelim ki okuldaki eğitim, verilen eğitimlerin birçoğu işe yaramıyor. Neden? Çocuk onların kıymetini bilerek öğrenmiyor zaten. Zorunlu olarak veriyorsunuz. İstemiyor çoğunu. Çünkü kıymetini bilmiyor. O zaman siz bu eğitimi hayata yayarak temelini verdikten sonra gerekli olan şeyleri gerisini insanlara bırakın. Yardım edin insanlara ekonomik olarak. Şu formasyonu almak isteyen işte şu kadar yardım deyin. Fizik mi öğrenmek istiyor? Kimya mı öğrenmek istiyor? Dil mi öğrenmek istiyor? Gitsin öğrensin. Bu kadar dil için para harcanıyor okulda ama hiçbir şey öğrenilmiyor. Öğrenmek isteyenleri ver parayı, gitsin başka bir ülkeye öğrensin gelsin yani. Bunların başka yolları bulmamız lazım. Böyle okulda şu ders, bu ders ama şunu öğrensin, bunu öğrensin. Ama bu ara öğretmenlerimizin çocuğun karakteriyle ilgilenmeye vakti bile yok. Evet, aynen öyle. Yani bunları bizim dile getirmemiz lazım. Evet, çocuklara merhamet ve güzel terbiye ile, bakın ondan da bahsetmiş olduk. Kadına idare ile, bakın bu konu erkeklerin dikkatine çok sunuluyor. Adab olarak kadını idare etmek. Ne demek, nasıl anlıyorsunuz bunu, size sorayım. Yani kadının tabii ki ne diyelim, onun özellikleri var. Kendine has özellikleri var. Yani onu burada idare eden kasıt aslında kadının gücünü de kullanmak demek aynı zamanda. Çünkü erkek bir anlamda hani böyle ne diyelim daha dar bir çerçevede idare etmeye çalışabilir ama o kadının özelliklerinde şeyler var. Yani çocukla alakalı durumlar var. Kendisiyle alakalı, hayatla alakalı daha yatay bakar. Daha dallı budaklı bakar birçok şeye. Sizin onu idare edip kendi iş dünyasından varsa bir takım şeyleri onu idare edip kanalize etmeyi, onun güçlerini. Çünkü anneler bilir, yani biz anne olmadık bilmiyoruz ama çocuğu olan annenin bir kere yani uykusu bile düzgün değil. Düşün yani uykuyu iyi uyuyamayan bir insanın, rahat uyuyamayan bir insanın metabolizması ne durumda olur değil mi? Bu belli bir süre böyle devam ediyor. İşte çocuğun bakımıyla alakalı durumlar, eğitimiyle alakalı, terbiyesiyle alakalı. Genelde anne babaya kadın bakar. Yani ondan dolayı da kadının sorumlulukları var. Dolayısıyla yani onun gücünü, kuvvetini ve ilgi ve alakalarını bir de kadın detaycı olduğu için birçok şeye kafa takar, ilgi duyar. İşte onları toparlamanız, belli yöne kanalize etmeniz ve düzenli bir şekilde organize etmeniz size düşüyor. Ailenin reisi olarak erkeğe düşüyor. Yani oradaki potansiyel gücü sizin bir şekilde, iyi bir şekilde idare edip düzenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız da size düşüyor. Evet. Bir de sıkıntı durumları olduğunda yani ona şefkatle, merhametle bakarak o durumdan onu kurtarabilmek ve tekrar ne diyelim hani tali yollara çıkmışsa onu otobana geriye çevirmek biraz sana düşüyor. Aile reisiysen biraz da öyle bir sorumlun olsun yani. Değil mi? Öyle boşuna aile reisi yok yani. Çünkü ayet-i kerimede bir derece kavramından bahsediyor. Yani bir adım önde olması. Onu da İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki erkeği Allah önce yaratmıştır. O yüzden insaniyet erkekle başlamıştır. Sonra kadını yaratarak onun bir cüz'ü olarak onu yaratmıştır. Dolayısıyla bu şekilde erkek küldür, kadın cüz'dür diyerek birbirine bağlıyor. Sonra güzel izahları da var. Hepsine şimdi girmeyeyim ama açmışken iki cümleyle söyleyeyim. Kadının daha sonra Allah'ın tekvin sıfatını yaratması, yaratma yeri olduğu. Çünkü insana artık kim doğuruyor? Kim meydana getiriyor? Kadın meydana getiriyor. İşte bu insanı meydana getirmesinin kadında oluşturduğu müthiş bir hem enerji var hem de ilgi ve alaka var. İşte bütün bunları sizin organize etmeniz ve düzene koymanız, ona huzur ve sükun vermeniz bu kadar iş içerisinde o biraz size düşüyor. Dolayısıyla diyor İbn-i Arabi Hazretleri, Yani erkek kadın için vatanı aslı gibidir. Çünkü oradan geldiği için erkeğine yaslanmak ister. Hani kadınlara sorduğunuz zaman genelde hep şöyle derler. Ben öğrencilerime zaman zaman soruyordum. İşte güçlü bir erkek, dayanabileceğimiz. Doğru mu söylüyorum? Bilmiyorum. Yani böyle bizi yarı yolda bırakmayan, hani böyle güvenebileceğimiz, her şeyimizde yanımızda olan, değil mi? Böyle bir erkek gücü isterler. Bu demek ki tabii bir şey. Yani dayanabileceği, sıkıntılı zamanlarında kendisine yardımcı olan ve her an yanında olduğunu hissettiği bir erkek, onu seven, sayan, değer veren birinin olmasını ister. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu o reislik, yani aile reisi olma durumundan gelir. O yüzden yine İbn Arabi şey diyor, erkek aklı küllü temsil eder, kadın nefsi küllü temsil eder. Bakın akıl, nefs ikisi birleşiyor. Biri erkekte, biri kadında. İkisi birleştiği zaman insaniyet dediğimiz insanlık oluşuyor. Dolayısıyla iki kutbun bir araya gelmesi lazım. Tabii ki birbirinden farklı olması gerekiyor. Yani bu üstünlük anlamında değil. Birbirinden farklılık var. Dolayısıyla ikisinin meczinden, bir araya gelmesinden insanı kamil oluşuyor işte. Evet, detayları var ama şimdi oraya girmeyelim. Akrabalara iyilik ve ziyaret etmekle, mesela bu da çok önemli. Efendimiz'in tavsiye ettiği, yani akrabalar çok önemlidir. Çünkü onlar bizim kandaşlarımızdır. Bizde emeği olan insanlardır. İşte babamızda emeği vardır, annemizde vardır. O aile dostlarının, akrabaları. Onlara iyilik yapmak, önce iyiliğe bakın. Zekat bile oradan başlıyor biliyorsunuz yani. Yapacağımız infak hadisesi akrabalardan başlıyor. Ve ziyaret etmek, o da bir şeydir. Yani insanlar rica ettiğiniz zaman onlar ne yaparlar? Memnun olurlar. Yani değer gördüğünü, önemsendiğini hissederler. Dolayısıyla onları ziyaret etmek. İhvana doğru sevgi ve sevgiye engel halleri savmakla, yani kardeşlerimize sevgi beslemek ve eğer o sevgiye engel durumlar varsa onları kenara bırakmak. Bakın yani insanların, yani sevgi biraz tutkal gibidir. Hani bir şeye bağlamazsanız iki şey bir araya gelmez. Yemek yaparken bile su mu yemeğin şeyi oluyor, tutkalı oluyor? Hani malzemeyi koyuyorsunuz değil mi? Yemek yapmadığım için bilmiyorum. Yani içine koyduğunuz malzemeyi tutan ne? Su mu oluyor? Su, başka ne olabilir? Salça, neyse. Yağ, evet. Yani dolayısıyla o işte o yağ olmak, o tuzsa tuz, yağsa yağ, neyse, suysa su. Sevgi öyle bir şey. Yani bağlar birbirini. Hani böyle bir anlamda baktığı zaman bakışında bir ilgi vardır. Dokunduğu zaman dokunuşunda ilgi vardır. Söz söylediği zaman sözünde ilgi vardır ama işte biraz önce de gördüğümüz gibi bazen de cefası var bu işin. Yani insan çünkü her zaman iyi olmuyor. İş dünyasında yani kendine ait bir takım problemleri, sıkıntıları, daralmışlıkları olabiliyor. Biz buna kabz hali diyoruz. Bir de bast hali var. Bazen neşeli olursunuz, bazen de daraltı içerisine girersiniz. Daralma içerisinde olmak çok müthiş bir avantajdır. Sıkıntıya sokar insanı fakat oradan siz bir şey üretirsiniz. Her zaman böyle yumuşak şey halde olmak, inşirah halinde olmak doğru değil. Hani insan bunu ister, keyif hali, her şeyin düz gittiği, mükemmel gittiği, problemin olmadığı durumlar değil mi? Bazen öyle hissediyor insan. Bazen tam tersine yani her şey çıkmaza giriyor. İşte kabz ve bast hali bunlar birbirini takip ede ede. Bak havf, reca, kabz, bast, heybet ve üns. Bunlar ikili üç kavramdır, üç aşamalı. Önce havf ve reca ile başlar, korku ve ümit. Sonra kabz ve bast, daralma ve genişleme. Sonra heybet, yani o insanda böyle bir yılların birikimiyle bir heybet duruşunda bir ne diyelim sekinet oluşur. Bir de üns, yani böyle hani yıllar geçince bakın çalışarak gayret ederek eşimizle ünsiyet hali oluşur. Allah'la da oluşur. Cenab-ı Hak'la ünsiyet hali oluşunca hatta naz makamında Cenab-ı Hakk'a naz edersiniz. Böyle ikili münacat konuşursunuz. Zaten dualar konuşmak anlamına geliyor. Dolayısıyla insan olgunlaştıkça bunlar da gelişmeli. İhvanla da kardeşlerimizle de böyle bir münasebet oluşmalı ki biz önemli projeleri nasıl yapacağız o zaman? Eğer sevgi yoksa aramızda, yani çorbayı yapabileceğiniz yağı diyelim yoksa, suyu yoksa yapamazsınız. 10 tane de malzeme olsa atarsın tavanın içerisine ama tutmaz birbirini. Çünkü sevgi yok, ilgi yok, bağlayacak unsur yok. İşte sevgi böyle bir unsur. O olacak ki hatasına rağmen onu sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Hatta zaman zaman da bak seni sevmekte zorlanıyorum. Şu hatalarım var. Şunları terk et. Bak yoksa sana karşı sevgim, ilgim azalıyor diye de hatırlatmakta fayda var dostça. Tabii yalnız köşede, insan içinde değil. Evet, komşulara eziyetten el çekmekle, bu da önemli bir şey. Hakikaten komşu, komşuya çok yakın olduğu için tutum ve davranışlarıyla ona eziyet etmemeli. Ondan yani ona zarar verecek tutum ve davranışlara girmemeli. Eğer veriyorsa, böyle bir durum söz konusu ise bundan vazgeçmeli. Bunun başka çaresi yok. Çünkü bir kötülüğe değerli kardeşlerim uzun süre sürekli tahammül edilmez. Yani bir eza var, sürekli devam ediyor. Ya bir gün değil, iki gün değil, bir saat değil, üç gün değil. Yani bu sürekli devam ettiği zaman tahammül edemezsiniz. Mutlaka onu vazgeçirmelisiniz. Hem sizin için mühim bu, hem de diğer komşular için mühim. Ama belli bir süre, eğer sürelikse, hani böyle kısa süreliyse tahammül edersiniz. Yani zaten bitecek yani. Şurada birkaç saat veya bir gün veya bir hafta veya 10 gün. Neyse. Ama böyle sürekli olursa, yani uykunuzu kaçırıyorsa, ne bileyim farklı şekillerde huzurunuzu bozuyorsa ondan da el çekmeliyiz. Bütün insanlara güleç yüzlülük ve el açıklığı ile, bakın bu da önemli, karşılaştığımız insanlara tebessüm. Yani tebessüme sadaka olduğunu Efendimiz'den öğreniyoruz. Yani o da bir infaktır. Hani infak sadece birine para vermek değil. Aslında para verdikten sonra, yardım ettikten sonra belki ona, çünkü o paranın vermiş olduğu, hani maddenin vermiş olduğu etki ile başına kalkmanız mümkün olabilir. Ama tebessümde bu olmaz. Tebessüm normal bir şey gibi kabul ediliyor. Halbuki tebessümün etkisi daha fazla. Yani bir insana güler yüz gösterdiğiniz zaman ona ilgi duyduğunuzu, işte o su gibidir, yağ gibidir. Zaten bir insana tepkinizden önce nasıl gösteriyorsunuz? Kafanızı çeviriyorsunuz. Veya baksanız bile ters bakıyorsunuz. O zaman anlıyor, he, bir işler iyi gitmiyor. Yani bizim müdür bir gün bana ters baktı. İşte bizim hanım ters baktı veya eşim ters baktı diye oradan anlıyorsunuz bir şeylerin iyi gitmediğini. Demek ki güleç yüzlülük ve el açıklığı, yani ikram etme, ihtiyacı ne ise ona yardımcı olma, zamanını harcama, ikram etme, varsa ihtiyacı borç verme gibi bir takım yöntemlerle ona yardım etme.
Güleç yüzlülük dediğiniz şey söyleyeyim.
Efendim?
Güleç yüzlülük belaların %90'ına saldığını güzel sözlerle, atasözlükle okumuştum. Yani yolda gidiyorsun, adam sana dik bakıyor. Selamünaleyküm dediğin zaman yüzü hemen değişiyor, yumuşuyor.
Evet. Tabii yani ona ilgi duymuş oluyorsunuz. Yani bir anlamda şunu da söyleyelim. Yani bir insana güleç yüzlü olduğunuz zaman, selam verdiğiniz zaman belki de iş dünyasında hani insanı en çok zor sokan şey benlik saygısı değerli kardeşlerim. Yani kendisine olan saygısının düşük olması. Kendini değersiz görmesi. Bir insan kendisine tebessümle baktığında, ilgi duyduğunda, selam verdiğinde ha ben değerliymişim. Bir de güzel bir söz söylerse, ya geçen gün şu davranışı çok beğendim. Hakikaten çok güzel davrandın. Bak işini güzel yapıyorsun gibi. İşte yemek güzel olmuş, eline sağlık gibi, buna benzer. Bir de yaptığı davranışı överseniz o zaman ha der, ben yani öyle boş değilim. Demek ki işe yarıyorum. Demek ki yani değerliyim demeye başlar. Çünkü halife olan insanın kendini değerli hissetmesi, hilafet vazifesini, emaneti yerine getirmesi için çok önemli. Yani insan değerli olmalı. Yani günümüzün de en temel bir sıkıntısı da bu. Yani maneviyata yaklaşılmadığı için, insan kendisini Allah'a kul olarak geliştirmediği için değerinin farkında değil. Yani nebati ve hayvani boyutunu sürekli besliyor insan ama insani boyutunu, rahmani boyutunu, melikuti boyutunu geliştirmiyor. Dolayısıyla da asıl onu değerli kılan, bitkilerden ve hayvanlardan farklı kılan insani boyutu devreye girmemiş oluyor. Aslında bizim yaratılış gayemiz devreye girmemiş oluyor. O zaman yani insan da insan olduğunun zevkine varamıyor. Yani sanki boşlukta gibi. İşte bu boşlukta olmaktan dolayı da depresyona giriyor. İşte anksiyete bozukluğu. Yani işte kendimi değersiz hissediyorum. Tabii bir de hayatın zorlukları var. İnsanlar işte ezası var, cefası var, hakareti var, bir sürü şeyler var. Onlar da üzerine eklendin mi artık yerle bir oluyorsunuz. Bunun tek çaresi, yani asıl terapi işte çalışıyor psikologlar ama çok da şey ürettiklerini zannetmiyorum. Yani bir şeyler yapıyorlar, faydası olur mutlaka ama tam faydasının olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu işin asıl şeyi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara uyumakta ve misyonumuzun farkında olmaktı. O zaman insan da düşse bile kalkar. Ya ben işim var, gücüm var, benim hilafet vazifem var, ben vazifemi iyi yapmalıyım. Anne olarak, baba olarak, öğretmen olarak, işte ne bileyim vatandaş olarak, yani benim öyle boş geçecek vaktim yok. Yani benim kendimi değersiz görmek gibi de bir hakkım da yok. Yoksa her şey yerle bir olur. İşte o da maneviyattan geliyor yani. Zikir yapmazsanız, dervişlik yapmazsanız, maneviyatınızı geliştirmezseniz, yani evradınızla, zikrinizle, güzel hizmetinizle, davranışlarınızla, işte biraz önce bahsettiğim toplumdaki problemlere müdahale etmekle, sadece dervişlik oturup kenarda zikir yapmak değil. Allah'ın bir kuralını topluma hatırlatmak da bir şeydir, dervişliktir. Asıl hikaye de odur. O zikir yaparak Allah'la kurduğunuz münasebet eğer sizin topluma müdahale etmenizi sağlamıyorsa, o zaman demek ki onu da anlamadan yapıyorsunuz. Yani Allah Allah diyeceğiz, bir sürü duaları okuyacağız, bir sürü ayet-i kerimeleri okuyacağız. Bu ayetlerin bize yüklemiş olduğu misyonu hayata aktarmayacağız. O zaman sen boşuna okudun bunu yani. O da adetten, taklidi olarak. Değerli kardeşlerim şunu söyleyelim, yavaşça bitirelim inşallah. Taklitle yapılan bir şey sonuç vermez. Bak, tahkikle yapılması lazım. Yani yaptığın şeyin hakikatini anlayarak. Yani o ayet ne söylüyor? 30 tane ayet okuyacağına bir tane oku ama anlamını anla, tefekkür et, daha iyi. Oku oku yani eğer anlaşılmıyorsa okuduğun dualar, bir de anlamı üzerine çalış. Her gün okuduğun bu duaların bir de anlamı ne diyor burada, yani ne demek istiyor? Bana hangi misyonu yüklüyor? Allah'tan bir sürü şey istiyoruz. Sonra niye biz bunları Allah'tan istiyoruz? Çünkü Allah'tan güç istiyoruz bak her gün. Ya Rabbi bana güç ver, kuvvet ver, bana iyilik ver, maddi manevi rızkını esirgeme ki ben de iş yapayım. Güzel işler yapayım. Değil mi? Bunun için yani. Sen güzel işler yapamıyorsan yani o da bir fayda vermez. Dolayısıyla Müslüman insan misyon insanıdır. Toplum insanıdır. Yani o liderdir. Doğal liderdir. Yani illa bir yerde lider olmaya gerek yok. O doğal liderdir. Halifedir çünkü. Herkes Allah'ın halifesidir. O doğal liderliğini yapacak. Hatta lider olmaya çalışmayacak. O lider olmaya çalışmak o bile tehlikelidir. Çünkü birilerinin başına geçmek istiyorsun. Ne işin var sen bir işin birilerinin başında? Sen kendi başına geç. Yani kendi devletinin başına geç. Kendi medeniyetini kur. Zaten sen doğal olarak misyonunu yerine getirirsin. Merak etme. Seni birileri başa getirir. Eğer gerekiyorsa. Allah da o imkanı verecekse. Ama sen şuradan kaytarayım, şöyle gideyim, milletin önüne geçeyim, şu makamı elde edeyim falan. Sen neyin peşindesin şimdi? Ha, ben milletin önüne geçeyim, bir numara olayım, onlara hava atayım. Tekebbür, onunla mı? Onun için mi çalışıyorsun? Öyle yok. Bunların hepsi manevi anlamda tehlikedir. Ama şunu bileceğiz ki, yani bunları söylerken kendimizi geri bırakalım, hiçbir şeye müdahale etmeliyim değil. Tam tersine doğal olarak. Çünkü siz doğal lider olduğunuz zaman, elinize makam olsa, bununla ilgili bir hikaye var, onu da anlatayım, bitireyim inşallah. Şimdi Allah dostunun biri, zamanın birinde sultana bir içki şişeleri götürülürken hizmetçileri yakalıyor yolda ve şişeleri kırıyor. Bir tanesini kırmıyor. Hepsini kırıyor. Bunu alıp götürüyorlar sultana. Sultan diyor ki niye diyor kırdın da diyor bir tanesini bıraktın diyor. Çünkü ben diyor bu şişeleri kırarken Allah için kırıyordum. En son kırmaya gelince nefsim devreye girdi. Oradan pay almaya çalıştı bıraktım diyor. Bakın yani o kadar ince düşünüyor. Peki diyor yani eskiden bir hizmet teşkilatı diye bir şey var. Şimdi uzun süre oraya girmeyeyim. Yani böyle toplum içerisinde görevli insanlar var. Yanlışları görüp müdahale ederler. Hukuka, adalete iş yansımadan. Buna hizmet teşkilatı deniyor. Sana diyor, o zaman diyor şu şeyin diyor Semerkant'ın, neresi ismi unuttum şimdi. Şeyini veriyorum diyor, muhtesipliğini vereyim diyor. Sen bu görev yap diyor. Hayır diyor. Ya mübarek diyor, biz sana görev vermedik, sen görev yapmaya kalktın, müdahale ettin. Şimdi görev veriyoruz, yapmıyorsun. Hayır diyor, ben öbürünü Allah'ın bana verdiği görevle yaptım diyor. Şimdi sen bana bu görevi verirsen diyor, iki gün sonra geri alırsın. Niye diyor Allah'ın verdiği devamlı olan görev varken senin muvakkat iki günlük görevini alacağım? Dili görüyor musunuz? Ben diyor zaten doğal olarak muhtesibim diyor, devreye girerim ben diyor. Sen karışamazsın diyor. Ama sen bana verirsen, iki gün sonra geri alırsın. Değil mi? Ondan sonra da ben artık o görevi yapamam. O yüzden değerli kardeşlerim buradan hareketle, burada bitirelim inşallah. Haftaya diğer inşallah evet erlerin kadrini bilme kısmına geçeceğiz. Yani doğal olarak kendi hilafet vazifemizi Allah'tan alarak. Çünkü Allah'tan aldığımız zaman kimseden korkmayız. Kimseden beklentimiz yok. Çünkü herhangi bir görev yaptığında ben bunu yaparsam bir üstümdeki beni görevden alır diye korkarsınız. Endişe edersiniz ve yapamazsınız. Hep sınırlı kalırsınız. O yüzden doğal olarak bunları yapabilmek çok önemli. Benim görevim bu, bunu yapıyorum. Kimseden bir şey beklemiyorum. Başıma da bela gelirse cefaya hazırım. Beklemediğim için de kaybedeceğim bir şey yok. Evet, şöyle toparlayalım inşallah. Bakın dikkat ederseniz, üçüncü haftamızı bitirdik elhamdülillah. Zaman çabuk geçiyor. Yani bu okuduğumuz maddeler, bu incelediğimiz şeyler, değerli kardeşlerim, bize aslında şunu öğretiyor. Adab dediğimiz, yani Allah'ın bize yüklemiş olduğu hilafet misyonunun gereği olan tutum ve davranışları kazanmak. İşte büyüklerimiz Kur'an ve sünnetten hareketle bunları ortaya çıkarmışlar. Tarikat yolu bu yoldur. Hiç kimse o yolu bozamaz. Kimse de şöyle oldu, böyle oldu diyerek o tarikat dediğimiz yol olarak adab ile oluşan, yüzyıllardır yerleşen bu yolu kimse engelleyemez. Hatta bu yolun daha da güçlenmesi lazım. Daha da resmileşmesi lazım. Daha da hayata müdahale eder hale gelmesi lazım. Bak gelmezse çocuklarımızı o köşe bucak başkaları idare eder. Eskiden tarikatlar vardı, tekkeler vardı mahallelerde. O büyükler idare ediyordu, müdahale ediyordu. Şimdi kim müdahale ediyor? Başkaları müdahale ediyor. Uyuşturucuyla, işte farklı şeylerle onlar müdahale ediyor. O yüzden yani dervişler bakın, şey efendiler, geçmiş dönemlerde devletin görevlisi değillerdi. Maaş almazlardı. Vakıflar verilirdi onlara. Onlar hür çalışırlardı. Ve eylemlerini hür yaparlardı. Kimse onlara karışamazdı. Bakın bir devlet düşünün. Bakın bir devlet, o devletin içerisinde ondan maaş almayan memurları var. Evet, bunlar işte şey efendilerdi ve bu insanlar çalışırlardı ama devletten maaş almazlardı. Maaş almadıkları için de kimseye şeyleri yoktu. Ne diyelim?
Eyvallahları.
Eyvallahları yoktu, evet. Onların eyvallahları Allah'a idi. Böyle insanlara ihtiyaç var. O yüzden ben yine şunu söylemek istiyorum. Yine bu topluma, yine tarikatlar, yine cemaatler, olumlu olan cemaatler. Yani iyi yolda gidenler güzel hizmetleri yapacaklar. Çünkü devletin imkanlarını maalesef devlet memuru mantığıyla çalışanlar iyi kullanmıyor. Hep statü üzerinden kullanıyorlar. Yani statü para. Dolayısıyla herkes bir üstünden korkuyor. Yani mesela bir üste daha düşük seviyeli bir amir koyuyorsun. Altına çok liyakatlı bir memur koyuyorsun. Ona ön vermiyor. Yani sistem iyi yürümüyor. Dolayısıyla doğal çalışması lazım. O yüzden ben tarikatların, cemaatlerin olumlu olanlarından bahsediyorum. İyi yolda olanların yine en iyi hizmeti onların yapabileceğini düşünüyorum şahsen. Memur mantığıyla çalışmadıkları için, kardeş mantığıyla çalıştıkları için ve ben niye yapıyorum demiyor. Yani daha fazla yapmayı istiyor. Çünkü dervişlik onu gerektiriyor. Ne kadar fazla yaparsam o kadar Allah'a iyi kul olurum mantığıyla çalışan insanların bir memur mantığı olur mu? Olmaz. O yüzden inşallah Cenab-ı Hak bu yolun büyüklerini okuyarak bu yolun kıymetini bilenlerden bizi eylesin. İnşallah günümüzde de bu yolla alakalı olan olumsuz duyguların, düşüncelerin ve algıların da ortadan kalkmasını inşallah Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bizlere de bu yolun güzelliklerini ortaya koyma fırsatı, yani gücü versin. Biz de çalışalım. Yani güzelse güzelliğimizi ortaya koyalım. Güzelim demek de olmuyor ki bu iş. Evet. İnşallah Cenab-ı Hak okuduklarımızdan istifade etmeyi şahsımıza, ailemize ve diğer insanlara uygulama noktasında inşallah bizleri kullansın Cenab-ı Hak. İstihdam etsin ki nasıl bu büyüğümüzün kitabını hala okuyor ve ruhuna şu an hala sevaplar gidiyorsa inşallah bizlerin de söyledikleri, yaptıkları ve yazdıkları dolayısıyla Cenab-ı Hak kıyamete kadar amel defteri kapanmayanlardan bizi eylesin inşallah. Allah bizden razı olsun. El-Fatiha.